Ayrım 11, sayfa 150. Dördüncü kısım. Silahlı cermenler tüm gece Garganus'un koruması altında tedirgin tedirgin uyudular. Fakat Krixus uyumuyordu. Saatler boyu bir aşağı bir yukarı yürüdü durdu. Koridorun öte yanındaki Brennus'un ekibinden haber bekliyordu. Zira Brennus'le onun Romalıların kampına karşı yapacağı göstermelik bir saldırının ardından batıya doğru gidip Spartacus'un komutası altındaki takviye köle kuvvetlerini karşılaması ve ardından dönüp cermenlere bu takviye güç hakkında bilgi ulaştırması konusunda anlaşmışlardı. Fakat Brennus görünürlerde yoktu ve Krixus içinde kötü bir his olmamasına rağmen endişelenmeye başlamıştı. Bir ara gidip denizi seyretti, sonra tepeler arasındaki koridorun ilerilerine kadar yürüdü. Lakin cermenlerini uzun süre yalnız bırakması uygun değildi ve hızla geri döndü. Umut ile şüphenin sürekli çatıştığı zihnini rahatlatmak için sabahın gelmekte olduğunu haber veren daha da koyulaşmış karanlıkta yere oturdu ve kılıcını bilemeye, taktığı Greg miğferini parlatmaya koyuldu. Ve o zaman büyük bir yalnızlık duygusu gelip çöreklendi yüreğine, kafası ellerinin arasında oturup önündeki günü düşünmeye başladı. Tanrıları kesin değildi ve hiç inancı yoktu. Şu anda bile onlara ihtiyaç hissetmiyordu. Onu tek şaşırtan kanın vücudunda bu kadar ılık, bu kadar hızlı akması ve parmaklarının bileği taşını kullanırken bu kadar hızlı ve kendinden emin olmasıydı. Ve yarın? Ve ne olduysa Elpinisa kadın geldi aklına ve belirsiz tanrılarına rağmen uyuyan kampın etrafında yükselen sabah sisinde bir ürperti girdi içine. Belki de kadının ruhu hala bu rezil İtalya topraklarında dolanıyor, hala özgür lejyonları takip ediyordu. O ne düşünüyordu acaba? Kendisine asla bir kötülüğü dokunmamıştı. Nasıl kendisinin de ona dokunmadıysa. Daldığı düşüncelerin üzerindeki etkisi öylesine yoğunlaştı ki aniden başını onun yüzünü görmek için kaldırdı. Sonra güldü ve alnını sildi ve ayağa kalktı ve aşağıdan gelen denizin uzak iç çekişlerini dinledi. Güneş doğmadan bir saat evvel yeryüzü henüz kurşuniye çalarken ve Mont Garganus'un yücelerde süzülen zirvelerinin grisi önce altın rengine döner ve ardından ağır ağır kan rengini alırken Brennus geçitten yalnız başına geri geldi.
Ortada ne Spartacus ne de diğer lejyonlar var ve soluk soluğa devam etti. Efendiler kampı kaldırıp gitmişler. Geçidin ta ucuna kadar koştum, şu anda çok uzakta olamazlar.
İşte o zaman Krixus'u bir neşedir aldı ve birden hava ona tatlı ve güzel göründü. Oysa o daha önce böyle şeylere hiç dikkat etmezdi. Ve bu seher aydınlığında göz kapaklarına gecenin sisinden kalma ince bir ağ takıldı. Göz kapaklarının üzerindeki mucize ruhunun bir an tuhaf duygularla dolmasına yol açtı. Sonra borusunu üflemesi için Businator'u çağırdı. Borunun boğuk ulumasına uyanan cermenlerin haykırışları cevap verdi. Çoğu kuzeyden gelmiş sarı saçlı, bir kısmı ise daha uzak topraklardan, doğu nehirlerinin ötesinden gelen soluk benizli, kara saçlı, kara derili köleler, kovuklardan ve kaya çatlaklarından, çukurlar ve derme çatma barınaklardan böcek sürüleri gibi boşaldılar. Süratle sıra oldular ve Krixus atına atladı ve onu adet edindiği üzere şakalar eşliğinde bir aşağı bir yukarı bir gruptan diğerine sürdü. Ve cermenler kalkanlarına vura vura pes sesleriyle avaz avaz kabilelerinin savaş şarkılarını söylemeye koyuldular. Çok geçmeden üzerlerine oklar yağmaya başladı ve birçoğu yere devrildi. Bu arada onlar da yay ve sapanlarla bu ok yağmuruna karşılık vermeye çalıştılar. Derken Romalılar düzenli bir biçimde kenarlara doğru yayılıp atlılarının saldırıya geçmesi için yol verdiler. Hücuma kalkan süvari karşısında uzun cermen kılıçlarının yetersizliğini anımsayan Krixus, saftan safa yayılan bir emir göndererek kölelerin kılıçlarıyla sürücüleri değil, atların bacakları ve karınlarını hedef almasını belirtti. Ama Romalılar ilk hücuma geçtiklerinde gruplar bunu yapmaya içgüdüsel olarak hazırlamışlardı kendilerini zaten. Cermenlerin ön sırası bir dizlerinin üzerine çöküp kılıçlarını aşağı seviyeden sallamaya, ikinci sıradakiler ise çömelerek bıçaklarını savurmaya başladılar. Silahları sabah ışığında bir ırmağı geçen bir savaş arabasının tekerlekleri gibi parıldıyordu. Derken vahşi naralarla Romalı saldırısını karşıladılar. Birinci atak kırıldı ve Romalılar geri çekildiler ve tekrar yüklendiler. İlkin köleler saldırıyı ısırılan dudaklar ve efendilerin hücumu karşısında ne yapacağını bilmez yüreklerle göğüslemişlerdi. Fakat şimdi o ağır cermen kanları kaynamaya başlamıştı ve vahşi bir yırtıcılıkla dövüşüyorlardı. Başarısızlığa uğrayan, arkada yerde debelenen, bir sürü at bırakan süvari geriye çekildi ve Gellius lejyonlarını öne sürdü. Bunu yaptıktan sonra da Arius'a dönüp karşılarındaki kölelerin sayısının azlığıyla dalga geçen yorumlar yaptı. Sayıları 3000'in, bu tam olarak yarım lejyon demekti, üzerinde olamazdı ve Spartacus'un teşhis edilmesi durumunda sağ olarak ele geçirilmesini emretti. Ardından gözlerini Miferi'nin siberliği altında gölgeye çekti. Gerçi o Trakyalı olduğuna hükmedebilecek kimse de göremiyorum ama uzun kuyruklu atın üzerindeki kısa boylu köle de kim? Az sonra kendisine ulaşan haberlerden öğrendi ki at üzerindeki Roma piyadesinin güç bela ilerleme çabasıyla bağırarak ve el kol hareketleri yaparak dalga geçen kısa boylu adamın başka bir gladyatör, Spartacus'un tribünüslerinden biri olan Crixus'tu. Spartacus'un kendisinin hala Nola'da bulunduğu söyleniyordu. Her iki konsül de başına bela olmaya geldikleri Trakyalı köle tarafından oyuna getirildiklerinin farkındaydı. Bu işten dolayı Senato'da kurulabilecek ve onun mahvına neden olacak kumpası düşününce Arius'un derisinden boncuk boncuk terler fışkırdı. Onu Capua yolunu savunmasız bırakmakla suçlayacaklardı. Karşısındaki kölelerin derhal dağıtılmasını emretti. Fakat köleler artık bir çukura sıkışmış vahşi hayvanlar gibi savaşıyorlardı. Gerçekten de öyleydiler ve bunun da farkındaydılar. Fakat şu anda aynı zamanda Mont Garganus'un bu yabancı sarp kayalıklarının dibinde üzerlerine bir soyluluk da gelmişti. Bu genel ev, plantasyon ve ambar kölelerinin safları çoktan dağılmıştı. Ormanların büyük savaşçı Schildrunlarını, Cermen kabile savaşlarının mahvedici bahadır halkalarını oluşturmuşlardı. Ve bu halkaların iç ve dış tarafında Sagittarii'nin, yani okçuların okları ya da buğular tüten kısa kılıçların darbeleriyle sapır sapır dökülüyorlardı. Crixus ve Brennus canlı eten bir duvarı balta darbeleriyle yarıp kendilerine yol açarak atlarını bir gruptan diğerine koşturuyor, bağılmaya yüz tutan köle halkalarına yeniden cesaret veriyorlardı. Brennus'un kalkan tutan sol eli kopup gitmişti ve kolundan geriye ne kaldıysa giysisi ve bir tahta parçası kullanılarak alelacele yukarıya doğru bağlanmıştı. Öteye beriye yalpalayarak ve benzi sararmış bir biçimde at sürüyordu. Yanındaki Crixus ise şarkı söylüyor, sapasağlam dövüşmeye devam ediyordu. Derken Romalılar saflarına yeniden çeki düzen vermek için geriye çekildiler ve Crixus sağ kalan toplam sayıları 600'e inmiş köleleri bir bayırın yukarı tarafına çekmeyi düşündü. Zemin taşlıktı ve lejyonların ilerleyişine engel oluşturacaktı. Bu sayede sadece cepheden saldırabilen bir düşmanla savaşacaklardı. Kanlar içinde bitkin geri çekilip bu bayırı tırmandılar. Kulaklarında Romalıların bu sinayesi kükrüyor ve Romalı senturyoların sistemli haykırışları yankılanıyordu. Bayırı en son Crixus'un kendisi tırmandı. Sonra kölelerin önünde atından indi ve kılıcını çıkardı. Ve atının yelesini çekti ve hayvana bakıp güldü. Ve sonra kılıcını hızlı bir hamleyle onun kalbine sapladı. Ve hayvan aynı darbeyi alan bir adam gibi inledi ve binicisinin ayaklarının dibine devrildi. Ve Tribunus şaşkın şaşkın bakan Cermenlere döndü. ''Yoldaşlar, geri çekilmek yok. Burada ya ölecek ya da Spartacus gelene dek savaşacağız.'' Ve atının üzerinde yalpalayarak itirazlarda bulunan Brennus'a dönüp tuhaf sözler etmeye başladı. Fakat bunları söylerken bir yandan da gülüyordu. Geçit boyunca geri çekilmek mi? Özgür lejyonların ihtiyaç duyduğu bir general mi? Ben general meneral değilim, sadece bir köleyim. Gerçi az sonra general ya da köleden daha fazlası olacağım. Eğer şu karanlık tanrılar beni deliksiz bir uyku çekmeye bırakırlarsa. Ve burada ölerek Kleon'un şu amacına kötülük ettiğimizi sanmıyorum. Sonra kısa bir süre düşündü ve 10 cermeni yanına çağırarak Brennus'u işaret etti. Centurio Brennus'u geçitten geri götürün. At çalın ve Spartacus'la karşılaşana kadar gidin. Ya da daha da öteye, Nola'ya varana dek. Zira habercimizin oraya ulaşıp ulaşamadığını bilmiyoruz. Ama onlara burada nasıl direndiğimizi ve dövüştüğümüzü anlatın ve Spartacus'a benden selam götürün. Bu mesajı duyar duymaz Cermenler gözlerinden yaşlar akan ve lanetler yağdıran Brennus'u kaptıkları gibi son selamını aykıran Tribunus'tan uzaklaştırdılar. Sonra Krixus zırhını çıkardı ve üzerinde sadece tüneyiyle kaldı. Böyle daha hafif ve rahat dövüşeceğini söyledi. Ve Cermenler saflarında öpüşürlerken ok sağanağı başladı tekrar. Ardından Romalılar bayıra yukarı saldırıya geçtiler ve Krixus solmakta olan ışığı gördü. Çok uzaklarda, doğuda, denizin yüzeyinden yansıyan. Bela, 1. Bölüm. Ertesi günün akşamı Nola'nın surlarından bakanlar yorgun ve çamura bulanmış atlıların yaklaşmakta olduğunu gördüler. Hafif dönemeçli yoldaki bu manzara karşısında duvarların üzeri doğuya doğru dikkatle bakan kölelerle doldu. Az sonra yaklaşanların hayvanlarına vura vura zorlukla ilerleyen 10 adam olduğu seçilmeye başladı. Ve sonunda bir şaşkınlık nidası yükseldi. Bunlar Cermenler. Köleler suskun bir şüpheyle birbirlerine baktılar. Ardından doğu kapısının oraya yığıldılar. Binicilerin orta tarafında eğrine bağlanmış bir adam vardı. Birili olmayan bir adam. Büyük kapıyı açan Gershon Ben Samballat koşup bu adamın atının dizginlerini yakaladı. Brennus, Apollya'da ne oldu? Galyalı biraz kendine gelir gibi oldu ve kan çanağına dönmüş gözlerini ona dikti. Efendiler bizi tuzağa düşmüş hayvanlar gibi avladı. Çünkü Strategos gelmedi. Bütün Cermenler öldü. Spartaküs, Spartaküs'e verilecek bir mesajım var.
Ya Krixus?
Onun atını öldürdüğünü gördüm. Bu haberler karşısında toplanmış kölelerden bir dehşet ve öfke homurtusu yükseldi. Bu yüzden birikenlerin yanına merakla yaklaşmış olan kentliler tekrar hızla evlerine çekildiler. Fakat Brennus yine öne doğru devrildi yerinde ve onunla birlikte at sürmüş Cermenlerden biri kükredi.
Spartaküs, Krixus bizimle bir mesaj gönderdi Spartaküs'e.
Böylece yol açıldı ve adamlar atlarıyla dar sokakları aşıp Nola Forumu'na geldiler. Burada berrak akşamda hava tokmak sesleri ve yeni biçilmiş tahtanın acı reçineli kokusuyla doluydu. Ve demirhanelerden durgun gökyüzüne uzun çizgiler halinde mavi dumanlar yükseliyordu. Çünkü saf değiştirmiş Efendi Hiketas'ın yardımıyla Kleon'un hayalleri gerçeğe dönüştürülüyordu. İstendiği gibi el konulan demir ve keresta ile Kapua surlarına saldırırken kullanılacak helepoliteler ve mancınıklar inşa ediliyordu. Göğe doğru yükselen kocaman gereçler denenmeye ve ardından özgür lejyonlar tekrar savaşa girdiğinde Galyalıların büyük öküz arabalarına yüklenmek üzere sökülmeye hazırdılar. Demircilerin ve marangozların çıkardığı gürültülerin ortasında Kleon, Hiketas ve Spartaküs küçük bir grup halinde dikiliyorlardı. Trakyalı sessizce dururken iki Grek Tormentum'un yani mancının ağırlığı konusunda tartışıyorlardı. Derken birinin seslendiğini duydular.
Strategos!
Döndüler ve ortalarında iki büklüm vaziyette gözlerini dikmiş bakan bir binicinin olduğu Cermen grubunu gördüler. Kleon'un dudakları beyazlaştı.
Bu Brennus, Krixus'un adamlarından.
İkinci kısım. Ve Spartaküs mesajı işittiğinde ağlamaya başladı. Etraftakiler şaşkınlık ve dehşet içinde kalmıştı. Bir süre kimse bir şey söyleyemedi. Derken Trakyalı aralarından kaçar gibi fırlayıp gitti. Arkasında Apulya'dan gelen haberleri fısıltıyla tartışan, sorular soran köle grupları bırakmıştı. Konsüller meydana inmiş Cermenler ya ölmüş ya da dağılmışlardı. Kısa süre sonra efendiler Nola önlerinde olacaklardı. Ve bu düşünceyle birlikte bir dehşet ürpertisidir sardı tüm köle ordusunu. Zira onlar kendilerinin yenilmez olduğuna ve Spartaküs'ten asla daha aşağı kalmayan Krixus'un de asla bozguna uğratılamayacağına inanmaya başlamışlardı. Fakat Spartaküs bu tartışmalara fazla ömür tanımadı. Bir saat içinde kentliler boruların çaldığını işittiler ve kölelerin akın akın pazar yerini doldurduklarını gördüler. Onlar daha bu toplanmanın nedenini düşüne dursun, özgür lejyonların ilk senturiyası kapıların ötesine geçmişti bile. Bunun peşinden kölelerin grup grup ayrılışlarını izlediler. İki ay evvel Spartaküs arkalarından seyrederken Cermenlerin giderek gözden kayboldukları aynı yolu daha şimdiden Nola'yı epey geride bırakan bir hızla ilerleyen köle ordusunun uzun sıraları doldurmuştu. Kadınlar ve yükler arkadan daha yavaş geliyor, onları 500 atlı koruyordu. Kentte sadece Kleon, Hiketas ve Nuseria'ya boyun eğdirme görevinden henüz dönmüş olan Gershon Ben Sanballat kalmıştı. Kleon da Hiketas'ın yüzlerinden düşen bin parçaydı. Berbat bir saat boyunca büyük savaş gereçlerinin Gershom'un bitin yılları tarafından tahrip edilmesini denetleyen Trakyalı Strategos'a yalvarıp yakarmış, diller dökmüşlerdi. Gereç parçaları Nola Forumu'na kocaman bir öbek halinde yığılmış, Hiketas'ın Kapua'nın surlarını yerle bir edeceklerini düşündüğü o büyük kuleler ve mancınıklar üzerlerine yağ boca edilip ateşe verilmişti. Geriye dönüp bakan köleler, onlar yanarken yükselen alev sütunlarının batı yönünde tüm gökyüzünü aydınlattığını görüyorlardı. Sonra Gershom adamlarını ve iki Grey'i alıp şehirden çıkarmış ve konsüllerle karşılaşmak üzere uçarcasına ilerleyen Spartaküs'ün ardına düşmüşlerdi. 3. Kısım. Onlarla Garganus'un beri tarafındaki adı sanı bilinmeyen bir ovada karşı karşıya geldi. İki ordu uzaktan karşılıklı birbirini süzüyor ve tarihte eşine zor rastlanır bir sabırsızlıkla çarpışmaya girmek için can atıyordu. Derken temkinli kumandanlar Arius ile Gellius askerlerine kendilerine avantaj sağlayan bir yerde mola verdirdiler ve tedirginlik içinde Spartaküs kuvvetlerinin büyüklüğünü incelediler. Bu tedirginlik ne karşılığı olmayan bir tedirginlikti, ne de çarpışmanın kaderine yönelik bir anlık kuşkudan kaynaklanıyordu. Artık gelenekselleşmiş Cuneus, yani kama düzeniyle Romalıların merkezine demirden bir kama gibi inen ilk saldırıya, Trakyalıların başına geçen ve atının üzerinde bir devi andıran Spartaküs'ün bizzat kendisi önderlik etti. Lejyoner hatlarını yardılar ve onlar hiç vakit kaybetmeksizin bu safları neredeyse keyifle kılıçtan geçirmeye koyulduklarında Galyalılar da Roma kuvvetlerinin cenahına yüklendiler. Ve kısa bir yokuş aşağı hız kazanarak darmadağın ettikleri bir kanadı Trakyalıların hücumunu yok edici bir anafor gibi dönerek etrafındakileri parçaladığı merkeze doğru süpürdüler. Ardından Gannicus ve Gershon Ben Sanballat ana köle ordusunu ileri sürdüler ve az sonra Romalılar önde konsülleri, yüzyıldan fazla bir süredir ilk kez onların rütbesindeki birileri yenilgi acısını tadıyordu, savaş alanından dalga dalga kaçmaya başladı. Çarpışma kanlı ve kısa olmuştu ama katliam Romalılar sonunda Cumhuriyet'in artık çöktüğü düşüncesinin dehşetiyle silahlarını atıp grup grup teslim olmaya yönelince durdu. Silahları alınan lejyonerler uzun sıralar halinde bağlandı ve kırbaç eşliğinde Apulia'nın dar yollarından geçirilerek Spartaküs'ün Krixus'un cenaze töreni dolayısıyla oyunlar düzenlemek üzere kurduğu kampa getirildi. 4. Kısım. Krixus'un ölü bedeni derisi yüzülmüş ve çarmıha gerilmiş halde Mont Garganus yakınlarındaki bir Apulia köyünde bulunmuştu. Onu bulan Castus, ölmüş Krixus'a karşı pek büyük bir sevgi beslemese de çılgınca bir öfkeyle köyü ateşe verip yakmıştı. Spartaküs bu olayı duyunca gülümsedi. ''Köylüleri de yaktın mı?'' ''Onlar dağlara kaçtılar.'' ''Demek onların kaçışına izin verme hainliğini yaptın ha?'' Ve Trakyalı ölen Krixus'un yerini almayı bekleyen adama eskisinden daha da soğuk davranarak dönüp uzaklaştı. Kampta Apulia tepelerini yemyeşile çeviren baharın ortasında cenaze töreni oyunlarının hazırlıkları vardı. Krixus bir Galyalı olarak yakılacaktı ve şimdi imparatorlar gibi eflatunlara sarılmış, parçalanmış başına defne dalından bir taç takılmış halde Galyalılarla Cermenlerin kapısında nöbet tuttuğu, her tarafına hoş kokulu parfümler serpilmiş bir çadırda yatıyordu. Dışarıda çimenlik düz bir arazide cenazeyi yakma töreni için odun yığını hazırlanmıştı. Kampın bir köşesinde zincirlenmiş, üstleri başları perişan, pislik içindeki Romalı esirler kendi aralarında konuşuyor, kölelerin disiplini ve liderliğiyle dalga geçiyorlardı. Genç bir 3. tribünüsün yanı başında uzanan bir Centurio, yanındaki delikanlının korkusuna güldü. ''Bu Spartaküs esirlerinin canını daima bağışlar. Sanırım bizi Krixus'un yakılacağı odun yığınının etrafında yürütecek ve ardından silahsız vaziyette salıverecek. O sadece bir köle ve bir kölenin yüreğini taşıyor ve özgür lejyonlara oldukça iyi önderlik etse de seferler ve savaş planları hakkında hiçbir bilgisi yok. Bozguna uğrayan ordunun peşinden Roma üzerine yürüyüşe geçseydi, bu gece Kapitolyum'da kutlama yapıyor olabilirdi.'' Dipnot, Kapitolyum Roma'da Jüpiter mabedinin bulunduğu tepe.
Bir Grek mi o?
Bir Trakyalı, söylendiğine göre bu Krixus onun en iyi yardımcısı, bir hadım olan Kleon ise işin beyniymiş. Krixus'un sıkı savaştığı kesin.
Mu Garganüs'te miydin?
Hayır ama Varinüs'le Lukanya'daydım. Yabani tavşanlar gibi kaçtık. Krixus bizi orada yendi. Avucuna doldurdu erikleri yiyen ve biz saldırırken dalga geçen küçük bir ata binmiş küçük bir adam.
Genç üçüncü tribünüs zincirleri içinde inledi. Dahası sırtında kölelerin yolda gelirken indirdiği kamçı darbelerinin acısı vardı.
Bu Galyalı köle ne zaman yakılacak?
Dediklerine göre yarın öğle vakti. Ondan sonra serbest bırakılırız.
Centurio zalimce bir hor görüyle etrafa bakındı.
Roma gerçekten savaş alanına inene kadar bekle. O zaman diri diri yakacak bunları, bu ayak takımını.
5. Kısım. Bu esnada köle tribünüsleri Spartaküs'ün çadırına toplanıyorlardı. Spartaküs önceden oturmuş bekliyordu onları. Gelenler onu selamladılar ve bir halka oluşturacak şekilde yere çöktüler. Birçoğuna öyle geliyordu ki keder içindeki gladyatör çıldırma noktasının eşiğine yaklaşmıştı. Hala çarpışmanın izlerini taşıyan zırhı kan ve kir içindeydi ve güney çukurlarından beri davranışlarını belirleyen o soğukkanlı iradeden eser kalmamıştı. Başını bir öteye bir beriye çeviriyor, aşağı yukarı yürüyüp duruyordu. Tuhaf gözleri kan çanağına dönmüştü. Toplantıya katılanlar dehşet içinde gözlerini yerden kaldıramıyorlardı. Tribünüslerden biri olmasa ve rütbesi belirlenmemişse de çadıra en son Kleon girdi. Ardından bir gladyatör nöbetçi olarak kapıya geçti ve Spartaküs döndü ve seslendi.
''Kadını içeri getirin.''
Çadırın arka tarafındaki bir bölmenin perdesi açıldı. İyalo ile başka bir adam, bir Trakyalı, aralarına aldıkları ve her adımda inleyen bir kadını sürükleyerek içeriye girdiler. Kadın saatlerdir işkence görmüştü ve üzerindeki Greg tarzı himatiyonun yırtıklarının arasından kanlı yaralar ve işkence aletlerinin açtığı izler göze çarpıyordu. Köle tribünüsleri kadına şaşkınlık içinde bakıyorlardı. Zira o Romalı Lavinia'dan başkası değildi. Lavinia etrafa vahşi bakışlar savurdu. Sonra bir şey söylemek ister gibi dudaklarını oynatarak Spartaküs'ün ayaklarının dibine yuvarlandı. Hızla geri çekilen Spartaküs diğerlerine döndü.
''Bu Cermenlere ve Krixus'e ihanet eden kadındır. Anlat İyalo.''
Bunun üzerine köle habercinin Nola'ya gelişini, ilettiği ve kendisinin de kulak misafiri olduğu mesajı, Lavinia kadının onu uyumakta olan Spartaküs'e ileteceğine dair söz verişini ve kendisinin de bir köle lejyonunun gizlice Krixus'un yardımına gönderileceğine inanarak artık meselenin hallolduğunu düşünüşünü aktardı. Ancak Krixus'un ölüm haberlerinin gelişiyledir ki Strategos'la görüşmesi gerektiği fikrine varmıştı. Kadın artık işkencede mesajı kasten Krixus komutasındaki köleler yenilgiye uğrasın ve konsüller Nola'yı ele geçirmeyi ve özgür lejyonları bastırmayı başarsın diye iletmediğini itiraf etmiş bulunuyordu. Köle tribünüsler sessizce dinlediler. Sonra Castus dedi ki,
''Kadın suçunu itiraf ettiğine göre onun ölümle cezalandırılması gerekir.''
Spartaküs onayladı.
''Peki ya ölüm şekli?''
Castus gözlerini dikip baktı, yumuşak yüzü bulutlandı.
İki öküz arasında sürüklenerek parçalanabilir. Ağır suçlular böyle idam edilir Galya'da.
Hadım Literatus Kleon her zamanki gibi soğuk bir ifadeyle konuştu.
Neden bu iş öküzlerle yapılsın da zaman kaybedilsin, daha hızlı öldürülebilir? Nasıl diye sordu Trakyalı.
Kleon omuz silkti.
Bir kılıç darbesiyle, boğarak, ne fark eder ki?
Gershon Ben Samballat sinirli sinirli sakalını tarıyordu.
''Bırakın taşlanarak öldürülsün.''
Gannicus o kocaman boğayı hatırlatan kahkahasını patlattı.
''Orospu'yu bizim ufak tefek Galyalı'ya hazırlanan odun yığınının yanında çarmıha girelim.''
Oeno Maus o her zamanki sessizliğinden sıyrıldı.
''Kadını neden lejyonun Galyalıların ya da Cermenlerin eline teslim edip işi onların halletmelerine izin vermiyoruz?''
Ve bu hepsine güzel bir çözüm gibi göründü. Kadına bakarlarken sapkın bir şehvet kabarıyordu içlerinde. Çünkü hala güzelliğini koruyordu. Bir kısmı onu o işkence görmüş olduğu aşikar bedenine rağmen yine de arzuluyordu. Zira bu yaralar zaten çekici olan kadına tuhaf ve iğrenç bir çekicilik daha katmıştı. Spartaküs küçük taburesine oturmuş dinliyordu derken başını kaldırdı. Hepsi güzel son. Fakat ben daha iyisini biliyorum. Karşısındaki İyalo'ya baktı. Dinle, bu kadın için bir sedye bul. Onu Appia yolundaki tepelere götür. Yanına muhafız olarak 50 Trakyalı al ve onu ancak bir konvoyla Roma'ya gideceğinden emin olduğunda bırak. Sonra hem bedeni hem kişiliği yerlerde sürünen kadına son kez baktı. Sen benim imzamı götüreceksin Roma'ya. Oraya ve sana mesajım şu. Ave atque vale. Selam ve hoşça kalın.
Kleon soğuk bir keyifle baktı ona. Kadına işkence ettin ve şimdi de onun canını bağışlıyorsun. Her ikisi de kötü ve devlet adamına yakışmaz davranışlar.
Sonra Spartaküs'ün yüzündeki dehşet verici gülümsemeyi gördü. Artık devlet adamlığını bıraktım.
6. Kısım. Romalı esirler bütün gece kampın dışından Krixus için hazırlanan odun yığınının önünden geçip giden akarsuyun oradan gelen çekiç sesleri ve bağırtılar duydular. Büyük ateşlerin yaydığı ışıklar altında pırıl pırıldı oraları. Fakat Romalılar bu şamataya bir anlam veremiyorlardı. Bunun aslında sadece uykularını bölmekle kalmayacak, onları çok daha yakından ilgilendiren bir hareketlilik olduğunun farkında değillerdi. Onların saatlerini başka dertler dolduruyordu. Hava soğuktu ve yarı çıplaktılar ve ele geçmelerinden bu yana çoğunlukla açtılar. Centurio ile genç 3. tribünüs öyle bir bağlanmışlardı ki rahatça uzanamıyor, birbirlerine yaslanıp kestiriyor, gündüz vaktinin alay eden ve aşağılayan köle gruplarından kurtulmuş olmanın memnuniyetini yaşıyorlardı. Şafağa doğru genç 3. tribünüs iyice uyanmış, Apulia dağlarının üzerinden gelen sabahı seyrediyordu. Tıpkı Krixus'un onun denizden gelişini seyredişi gibi. Hava eli kulağında seherin taze kokularıyla doluydu ve genç adam nasıl olduysa içini bir hoşnutluk duygusunun doldurduğunu hissetti. Çitin dışında köle ordusu uyanmaya başladı. Esneyen Romalılar üşümüş uzuvlarını ovarak ısıtmaya, soğuğun işlediği bedenlerine kanın tekrar yürümesi için darbeler indirmeye koyuldular. Derken boruların gürültüsü yükseldi ve bir Galyalı grubu çitin içine girdi. Yiyecek taşıyorlardı. Büyük tencereler içinde buğusu tüten mısır ve çanak çanak kaynamış mercimek. Bu cömertlik karşısında şaşkına dönen Romalılar yiyeceklere aç kurtlar gibi saldırdılar. Yemeklerini yerken onları seyreden köleler gülüyorlardı. Yemek getirenler boşalan kapları alıp henüz çıkmıştı ki başka bir grup girdi içeri. Sıralar halinde 400 civarında adamdılar ve Centurio'nun yüreği o güçlü ruhuna rağmen bir an için metanetini kaybetti. Bu yeni grup Romalıların onları altın kaplamalı zırhlarından ve savaşmanın güçlendirdiği gövdelerinden iyi tanıdığı Spartaküs'ün gladyatör korumalarından oluşuyordu. Ellerinde kocaman kamçılar taşıyorlardı ve Centurio bir inilti koyuverdi.
''Ne yapacaklar?'' diye fısıldadı genç 3. tribünüz. ''Biraz daha dayak atacaklar.''
Centurio Roma'da bir doğu seferi dönüşü zafer alayına katılmıştı. Başlarına neyin geleceğini biliyordu. ''Bizi Krixus için yığılan odunların etrafında yürütecekler. Derimizi yarı yüzerek.''
Fakat göründüğü kadarıyla yanılmıştı. Gladyatörler esirleri salıvermeye başlamışlardı. Böylece 300 tanesi serbest bırakıldı. Ardından çitlerle çevrili alanın kapılarını işaret eden köleler kamçılarını şaklattılar. Romalılar kapılara doğru hücum ettiler. Genç 3. tribünüsün dizi acıyordu ve arkadan topallayarak ilerliyordu. Ta ki sırtını sanki kızgın bir demir dağlamış gibi olana dek. Bir sonraki darbe için kırbacını geriye çeken iri kıyım gladyatör arkasından güldü. Kampın dışında durdular ve adeta ne yapacağını bilmez bir sığır sürüsü gibi öteye beriye yönlendirilmeye başladılar. Odun yığınının yanında bir tarafında nehir bulunan, diğer tarafı ise yapı iskelelerinde kullanılan türden direk ve tahtalarla çevrili bir arena kuruluvermişti geceleyin. Arenanın etrafına köle ordusu birikmişti. Kölelerden oluşan canlı bir koridora doğru yönlendirilen Romalılar koridor boyunca ilerlemeye zorlandılar. Koridorun girişinde her birinin eline bir Galya kılıcı verildi. Arenanın içinde iki gruba ayırdılar onları. Berrak, durgun bir havaydı ve Centurio kampın ötelerinde beyaz beyaz çiçeğe durmuş elma ağaçlarını görüyordu. Derken dövüş koşulları belirtildi. Kişi kişi değil, iki grup olarak kapışacaklardı. Galip gelen ekibin özgür lejyonlara katılma hakkı garanti ediliyordu.
Romalılar ilkin dehşet içinde geriye doğru yaslandılar ve gladyatörlerin kamçılarının şakırtıları yankılandı havada. Ardından hantal ve alışık olmadıkları kılıçları savurarak kölelerden yükselen kahkaha ve bağırtılar arasında öne doğru atıldı lejyonerler. Artık Centurio tanıdığı bir adamla dövüşmeye başlamıştı ve birbirlerini doğrarlarken her biri silahların şakırtısına bir parça ısınmıştı. Arenanın bir o tarafına bir bu tarafına doğru dalgalanan dövüşün boğaz boğaza ve kanlı mücadelesi içinde açılan yaralarla bedenler birbiri ardına devriliyor, ölen Krixus'un perçemlerine kurban gidiyorlardı. Taze ürkünç bir leş kokusu yükselmeye başlamıştı havaya ve kölelerin bağırtılarının çektiği leş yiyici kuşlar büyük sürüler halinde sökün ettiler tepelerden. 7. Kısım 280 Romalı can verdi Krixus'un cenaze töreni oyunlarında. Kalanların yarısı öylesine yaralıydı ki işleri gladyatörlerin kırbaçları tarafından bitirildi. Sonra cenaze yakılan odun yığınının küçük bir kül tepesi haline gelmesiyle köleler kampı topladılar, İtalya'yı terk etmeye ve kendi ülkelerine kaçmaya kararlı bir biçimde kuzeye doğru yürüyüşe geçtiler.